hope you come and collect and get the picture. Writing something that's bitter. Yeah. Suppose that I'm in love with you and I miss you. I ain't good at this love thing, you know. Stumped in the road, but I'm hoping you don't.
Umarım bir gün bu kadar havalı bir şarkı yaparım. Ne diyorsun Ezgi?
Böyle bir hayalin mi var ki senin?
Yani yok da ama yani olabilir.
Bu şarkıyla birlikte oldu mu? Şarkı,
yani böyle havalı bir şarkı yapmak istiyorum.
Şarkı benim de böyle kalbime attırdı adeta. İlk girdiği zaman dedim nasıl bir şarkıyla biz giriyoruz şu anda? Hani rap mi ne bu yani? Heyecanlandım. Bir yandan da üzerimde bir tedirginlik var. Bazı takipçilerim bilecektir. Bir tane kedi var.
Evet.
Taktı bana kafayı mahalleden. Apartmanın içine giriyor. Bizim eşiğin üzerine yatıyor. Ve ben evden çıktığım zaman ayağımın üstüne yatıyor. Sonra onu kaldırıp yürümeye çalışıyorum. Sonra gidip öbür ayağıma yatıyor falan. Ve kapı, dış kapıdan çıkana kadar bu şekilde devam ediyoruz hayatımıza. Merdivende bacaklarımın arasından geçiyor falan. Sonra bir süre dışarıda beni takip ediyor. Sonra salıyor. Az önce penceremize çıkmıştı. Ve bu beni çok tedirgin etti.
Birazcık huzur kaçıran bir kedi tipi vardı zaten.
Aslında çok sevimli, şişman falan. Ama garip.
Sinsilik var. Senin evini nasıl buldu Ezgi?
Bilmiyorum ya. Beni nerede gördü de tutuldu acaba ilk diye düşünmüyor
insan. Anlatsana. Ne zaman tutuldun bana?
Hatırlamıyorum. Açıkçası hatırlamıyorum. İstersen bir daha gelirse pencereye onu konuk alalım.
Alalım bir soralım.
Sürreal bir program geçirelim.
Neden işte bizi gözlemliyorsunuz uzaktan uzaktan?
Biraz garip yani. Sen neler yapıyorsun?
Valla Ezgi'cim görüşmeye çok olmadı ama seninle bir şey yaptığım yok biliyorsun. İşe gidip geliyorum.
Bir şey diyeceğim.
Onun dışında yayınla alakalı şeyler düşünüyorum.
Aa, kafa yoruyorsun buna.
Tabii ki.
Bu arada sonuçları açıklayalım.
Açıklayalım.
Şu an
geçen
değil ama.
Geçen programda bir yarışma yapmıştık. Beyza vs. Ezgi.
Instagram üzerinden.
Evet ve sonuç belli oldu.
Ama sonra açıklayacağız bunu. Önce başka şeylerden bahsedeceğiz.
Aynen, konuşalım.
Bu ayın şöyle bir güzelliği var ki bu ay Beyza'nın doğum günü. Kaç yaşına giriyorsun Beyza'cığım? Benim 25 yaş depresyonuma hakim dinleyicilerimiz.
Kaç gösteriyorum? Kaç gösteriyorum?
25.
26 olacağım.
Vay.
23 Aralık'ta ve gerçekten
annemin evlendiği yaştasın. Yani öyle
bu,
söyleyeyim
bu
sana.
Bu da hep böyle ne zaman artık böyle 23-24'ü geçtikten sonra olan bir muhabbet işte. 24 oluyorsun. Senin yaşındayken evlendim diyor annem falan. Ya tamam evlenmiş olabilirsin. Tamam ben evlenmemiş de olabilirim ama yani 26 yaşında girdin demek istemiyorum anladın mı? 26 çok büyük.
Yani
26 dediği anda insanların aklına mesela artık insanların tanıştığında bu kız acaba evli mi değil mi diye düşüneceği bir insanım ben. Anlatabiliyor muyum?
Hızlıca gözlerini parmaklarına kaydırıp müzik olup olmalarına bakabilirler. Gerçi bazı insanlar emin takmıyor.
Hani. Aynen. Benim ailemde mesela annem falan takmıyor yani.
Aa benimkiler takar bu
evet,
arada.
Takmıyorlar.
Ben de takılmasını isterim eğer böyle bir birliğe gidilecekse açıkçası.
Allah Allah.
Ama bazen o da etki etmeyebiliyor artık yani yozlaşmış bir toplum olduğumuz için.
Tabii.
Bu konu çok sinir bozucu bu arada ve pek çok arkadaşımın başına gelmeye başladı. Birileriyle flörtleşiyorlar vesaire. Ondan sonra evli çıkıyor karşı taraf. Bu yani son iki ay içinde en azından 4-5 kez duyduğum bir senaryo. Yani
sonradan mı öğreniyor kızım?
Aynen, çok aynen, üzücü. Aynen öyle. Çok hoş değil yani bence. Neyse. Bu yüzden yüzükle takılsa bir en azından bir sigortası
biraz
olur.
Senin gelenekselci bir yaklaşım da gördüm. Beni şaşırt.
Demek ki birilerini göstermek için evleniyoruz zaten değil mi? Hani devlet nezdinde en azından tanınalım diye. O zaman toplumumuz da tanısın yani. Hani böyle ayrı bir şeyden yararlanmak istiyorsan bazı düzlemlerde yararlanıp bazılarına yararlanmadan olmaz diye düşünüyorum. Bu aslında benim bu konudaki kafam.
Birazcık gerildin Ezgi.
Gerilirim. Hafta sonu şeyi izledim. Married Story'yi.
Nasıldı?
Ben bayağı beğendim. Zaten böyle çeşitli festivallerde falan ödül almış, işte Oscar adayı falan olarak geçen film. Adam Driver'la, çok hoş bir abimmiş kendisi, Scarlett Johansson oynuyor.
Adam şeyde oynamıyor mu ya, Star Wars'ta?
Aynen. Ama ben Star Wars'ı izlemediğim için oraya üzerinden tanımıyorum. Neyse, 2021 dileğinde Star Wars'ları izlemem olsun.
Dıdıs dıdıs dıdıs.
Aynen.
Önce Friends izliyoruz ama.
Evet evet. Ondan sonra filmin olayı şey, boşanma sürecindeki bir çifti anlatıyor falan. Dar dar dar dar dar dar, inanılmaz darlandı. Bir de biliyorsun benim yıldız haritamda iki kere boşanacağım çıktı. Yani iki kere o filmde gördüklerim yaşanacaksa, yani hayır ya, bu kaderi, bu yazgıyı çevirmeliyim bir noktada diye düşünüyorum. Kaldıramam ben bunu.
Yani ama her ayrılıkta öyle olacak diye bir kural yok. Bazı ayrılıklar gayet easy oluyor, yani karşılıklı anlaşıyorsun ve okey deyip eyvallah deniyor.
Evet, şimdi yerde. Buraları spoiler olacak biraz, isterseniz senin izlemeyeceğini düşünüyorum. İzlesen de bu spoiler değil zaten, öyle bir durumu anlatıyor.
Çok da
anlatıyor.
Önemli değil, aynen. Söyleyebilirsin.
O yüzden bu tarz şeyleri takanlar ileri alsın şu anda en azından 5-10 dakika. Şeyde, filmde de en başta onlar da zaten anlaşmalı boşanacaklar. Çünkü iki tarafta birbirinin şartlarına okey, mal mülk konusunda bir tartışma yok vesaire. İşte çocuk var ortada falan, onun velayet konusunda bir şey yok, sıkıntı yok. Ama sonra böyle olaylar deşilmeye başlıyor. İşte kadın bir avukata gidiyor, normalde avukat tutmayacaklarken. Avukat da aşırı dişli bir boşanma avukatı. İşte bu adamı hani alacak, yani sonsuza kadar alacak her şeyi falan filan. Scarlett Johansson'ın hikaye anlatıyor. Burada Scarlett Johansson inanılmaz bir monoloğa giriyor bence. Yani çok çok iyi oynamış. Ben çok beğendim. Tam işi bu ama güzel yapmış yani. Anlatıyor ilişkilerindeki inişleri çıkışları. İşte şöyle aşık oldum, onun yüzünden böyle hayallerimden vazgeçtim falan filan diye. Bu zaten bana direkt hani şey darlanmasını getirdi yani. Aslında böyle bir topa girerken bir şeylerden vazgeçiyorsun. Feragat etmek zorunda kalıyorsun yolda.
Evet.
Sonrasına dönüp hani karşı tarafı ya da kendini suçlayacaksan bu konuda bayağı üzücü bence. İki taraf için de bir zaman kaybıymış demek ki bu. O yüzden hani bilmiyorum, kafam çok karışık bu konuda.
Yani ilişkiler için bu tarz riskler almamalı mıyız gibi bir düşünceye kapıldım.
Yani belki çok feragat etmemeliyiz hayatımızın.
Yani çok büyük yapı taşlarını
aynen
ona göre belirlememeliyiz diyorsun.
Aynen, filmdeki vaka şey, kadın Los Angeles'ta oyunculuk yapıyor falan filan. Adam New York şeyle, menşeli bir tiyatro yönetmeni. Sonra bir şekilde tanışıyorlar falan filan setlerde. Ondan sonra kadına aşık oluyor. Ondan sonra adamla birlikte New York'ta yaşamaya başlıyor. Salıyorlar Los Angeles'ı. Sonra çeşitli gitme fırsatları çıkıyor ama adam ben hani New Yorkluyum falan deyip gitmiyor. Bu mesela boşanmalarındaki büyük konulardan bir tanesi hani. Aslında şehir değiştiririm ya, kariyerimde bir şey. Kadın bu arada dizilerde oynamıyor ama adamın tiyatrolarında oynamaya başlıyor falan.
Yani aslında bu filmdeki hikayede birazcık daha kadın sanki daha çok feragat etmiş gibi. Aynen. Sanki bizim yani çevremizde de
genelde böyle, beklenen o değil mi zaten?
Genelde erken hayatına ayak uydurma bekleniyor.
Çok acı yani bu hani aslında.
Ama mesela bizim çevremizde kadının hayatına ayak uydurulan ilişkiler de var. Yani o kadar da yok değil. Bizim yani, en azından bizim jenerasyonda bence şey oldu yani, o birazcık daha
kırıldı.
Aynen, hani atıyorum ilişkideki kadın bireyin işi ile alakalı ya da eğitimi ile alakalı bir şey olduğunda karşı taraf bunu kabul edip ona ayak uydurabiliyor. Bence bizim çevremizde gene en azından biraz, ben birkaç örnek gördüm. Tabii ağırlık tam tersi yönde ama yani zaten şey yani o fedakarlığı yapabilmek çok zor bence. Yani nasıl, sen yapabilir misin böyle bir fedakarlık?
İşte yapamayacağım için zaten evlilik konusuna çok sıcak bakmıyorum.
Yani sevgiliyken de yapamazsın diyorsun.
Ya, bence yapmamak daha sağlıklı olabilir ileride böyle karşı tarafı suçlamamak açısından. Ama bazen de hani içindeki
yaşamak şey, takip et. Aynen yaşıyorsun.
Aslında hani ne midende spazma yol açmıyorsa onu tercih edip devam edeceksin. Çünkü yani o an öyle bir spazma yaratmıyorsa bundan pişman olma ihtimali düşük aslında bence.
Yani bir de hep böyle geriye dönük pişmanlıklarda hep şey olarak düşünüyor. Geriye dönseydim ve İşte atıyorum seninle birlikte gelmeseydim oraya hayatım çok daha iyi olacaktı. Yani bilmiyorsun ki. Yani sadece paralel evrende olabilecek bir ihtimal düşünüyorsun. Yani bu tarafta yaşadığın şey yol ayrılsan da işte onunla hayatını devam ettirmesen de senin için daha hayırlı ya da iyi olmuş olabilir.
Evet.
Yani o yüzden bence pişmanlığın öyle bir handikapı var. Özellikle bu tarz konularda. Pişman olduğun şey aslında senin paralel evrende tamamen perfect olduğunu düşündüğün bir evren üstüne kurulu.
Yani.
Aslında öyle bir şey olmaya da bilir.
Evet, aynen. Diğer opsiyondan bahsediyorsun değil mi? Tabii. Diğer opsiyonda da iyi olacağı belli. Evet, bilemiyoruz bunları. Hani sadece yaşayalım derim o yüzden ben. Hani yapacak bir şey yok.
O zaman bu konuya birazcık ara verelim.
Tamam.
Döndüğümüzde yeniden. Gümbür tamam. Gümbür. Devam okay. edelim.
Nedense çok alakalı olmadığı halde okuduğum bir kitapta da bir parçayı yakın buldum konsepte. Kitap Kör Nişancı diye bir kitap. Kör Van Eylut'un. Bu adamın bir kitabından daha bahsedeceğim bugün. Yani
tane tane yüksek sesle okur musun Ezgi?
Tabii ki. Bir dakika. Evet, annesinden bahsediyor Kör Nişancı. Başından beri hiç şeytana uyup kötü bir şey yapmamış olduğundan affettirmesi gereken bir günahı yoktu örneğin. Kendine göre bir kutsal kase arayacağı da yoktu. Çünkü bu belli ki erkek işiydi. Hemen onu yenilip içilebilecek iyi şeylerle her daim dolup taşan bir kasesi vardı zaten. Öyle sanıyorum ki pek çok Amerikalı kadın bugünlerde en çok bundan yakınmakta. Hayatların hikaye kısmını çok kısa, epiloğunu aşırı uzun ve ağır buluyorlar. Annemin hikayesi şehrin en yakışıklı ve zengin adamıyla evlendiği gün bitmişti. Burada da
biraz vurucu.
Çok vurucu. Çok alakalı bir de hani yine aynı konsept işte. Böyle bir şeyin altına girdiğin zaman ihalenin ne çıkacağı belli olmuyor. Ve artık bir tık senin hikayen sonlanmış.
Aslında belki sen iki kişilik bir hikaye. Ayak uydurmuş oluyorsun
aynen,
aslında.
Aynen. Çünkü muhakkak karşı taraf da öyledir ama yani.
Hani genelde ekonomik özgürlüğünü aslında bırakan kadınlarda yaşanan bir durum bu.
Aynen öyle.
Modern dünyada da bu yaşanıyor. Sonuçta işte atıyorum evlendiğin zaman çalışmayı bırakıyorsun atıyorum. Bir sebepten ötürü. Belki kendin istiyorsun. Belki eşin istiyor. Fark etmez.
Ya da hamile kalıp.
Yani aynen. Ya da çocuklara bakmak için vesaire. O zaman eşinin maddi durumuna göre bir hayat yaşıyorsun. Yani bağımsızlığın olmuyor. Eğer onun durumu iyiyse iyisin. Kötüyse kötüsün. Yani o sana ne kadarını paylaşmak isterse o kadarını paylaşıyor falan. Yani genelde bu yaşanan bir durum zaten.
Evet. Şu an aklıma şey geldi. Bir kere eski yöneticim bir arkadaşından bahsederken şey demişti. Kadın işte hani böyle iyi kariyerinde falan filan. Evlenme konusunda şey diyor. Abi ne paramı paylaşacağım ya elin adamıyla falan şeklinde. Hani böyle bakan bir ekip de var. Ben mesela bu kadar uçta değilim. Bu çok uç bir örnek
ya
bence.
Ya bu evin adamıyla paylaşmam olmuyor işte artık onu ailen gibi benimsediğin için bence ama.
Bence şey okey mesela iki taraf da ev işleri eşit miktarda katkıda buluyorsa aslında.
Tabii, bence zaten olması gereken. Eğer yani iki tane çalışan kişiden bahsediyorsak, evin masraflarının otomatik bölü iki olup kalan masraflarla da kişilerin kendi işte şeylerine göre harcama yapabilmesi lazım.
Yani tabii ki.
Yani bu arada bütün parayı toplayıp tek yere verebilirsin, fark etmez ama yani idealde iki tarafın da evin masraflarını bölüşmesi gerekiyor gibi evet, düşünüyorum evet. Ben.
Bence aynı zamanda ev işlerini bölüşmeleri gerekiyor işte. Hani o gayri safi milli hasılamıza katılmayan
tabii yani ev hali hakkı. Sadece işte mutfak masrafı ne kadar değil aslında. Yani
yemek yapmak falan orada da bir yani emek var. Biri
yemek yapıyorsa diğeri de işte atıyorum çamaşırları asacak, ütüyü yapacak ki o zaman her şey iki olsun. Yani aynen. Yoksa biri bütün işleri yapsın, diğeri bütün masrafı karşılasın. O da oluyor yani.
Yani
şimdi baktığımda...
O da fena bir şey değil.
Bir ara ev hanımlarıyla alakalı böyle bir şey çıkmıştı ya işte... Dışarıdan emeklilik yatırılabiliyor falan da onlar hani. Çünkü baktığında aslında onlar evde çalışıyorlar. Hı hı. Hani evet dışarıda çalışıp para kazanma, o şeye sisteme katılma işini yapmasalar da aslında. Hı hı. Evlerde çalışıyorlar, onların ürettiği bir emek var. Hı hı. Dolayısıyla onunla, bu da aslında onunla bağlantılı yani. Genelde de zaten işte neden boşanınca kadına işte ömür boyu nafaka bağlıyor muhabbeti. Aslında bu sebeplerden ötürü ağırlıklı yani. Milyonlarca kadın var hani şey olmayan işte ekonomik özgürlüğü olmayan evlendiği için çalışmayan vesaire. Tabi yarın bir gün bir adamın şeyine insafına bırakılıp hayatına devam etmesi beklenemez. 20 yıl çalışmayan bir kadın nasıl iş bulacak Ezgi?
Çok doğru maalesef. Hı. Öyle bir
maalesef
dünyada yaşamıyoruz. Hı. Aklıma şey geldi. Evdeki üretimin de gayri safi milli hasılaya katılma senaryosu ve aklıma gelen ilk kare şu: Avrupa yakası, Avrupa Birliği kabusu skeci orada İffet şey falan kek yapıyor işte, sonra adisyon falan getiriyor, veriyor aynen şey 20 euro falan diye uzatıyor ya. Mesela öyle bir ortam olsa ilginç
şimdi
olurdu.
Şimdi senle evde oturuyoruz.
Hesabıma yaz anne falan. Yazlıktaki şey gibi hesaba yazdırıyorsun.
Evet, böyle biriktiriyorsun falan. Toplu ödüyorsun. Lan çok birikmiş bu sefer ya falan diyorsun. O hep olur. Ben her yazlığa gittim değişiyorum.
Kardeşini ısmarlıyorsun falan böyle.
Tabii yani belli bir yıldan fazla gittiysen yazlık alışkanlığın varsa, ben artık küçüklüğümden beri aynı yere gidiyorum. Bir yerden sonra artık yazdırma şeyin başlıyor. Yani toplu ödüyorsun zaten, sürekli oradasın falan. Her seferinde de bunu yaşıyoruz yani. Aslında çok ucuz bir yani. Gerçekten çok ucuz. Ama artık o kadar hiç elini cebine atmıyorsun ki. Böyle saçma şeyler ödediğim, işte borç taktığımı düşündüğüm zamanlar bile oldu. Oluyor böyle şeyler.
Yani. Umarım.
Konu buraya nasıl geldi bilmiyorum ama.
Şey. Evdeki üretimin ekonomiye aynen katılması ve evlilik aslında konusu.
Biraz farklı yerlere gitmişiz.
Evet evet, çok çok uçtan uca bir sohbet oldu gerçekten. Bu hafta, yani geçtiğimiz hafta genel olarak böyle şeyleri sorguladığım bir hafta oldu. Velhasıl izlediğim ve okuduğum şeylerden
dolayı. Ezgi'm gitmene az kaldı. Kafayı yakmadan bir gideydin de rahat edeydik yani.
Ya evet, ama hani şu anda da boş olduğum için okulu falan doldurdum.
Gördün mü Finlandiya'da da
evet
5 ana muhalefet partisinde aynen hepsi kadın liderler tarafından yönetiliyor.
Abi şu muhteşem fikri gördün mü peki? Beşinin de renkli aynı döneme gelirse hemen 2. Dünya Savaşı. Şaka mısınız? Ya 1. ve 2. Dünya Savaşı tam olarak bu sebeplerden çıkmış da endişelenmek de haklıyız
yani. Ne kadar komikler ya.
Yüzeysel ya. Ben bu kadar yüzeysel
şakalar görmedim.
Yani cinsiyetçi şaka yani çok çok kötü yani bu.
Yani bir de böyle bir konuyla alakalı aşırı saçma. Ya bundan da prim yapma be kardeşim.
Aynen öyle.
Bir alkış öyle be. Bir özenin de.
Yok, asla takdir edemez. Asla takdir edemez yani. Bu cins ilginç.
Ama güzel bir olay.
Ben çok
mutluyum. Yaşlarına çok şaşırdım. Çok gençler.
34 yaşında falanmış.
Evet kadın. Abi ben 26 yaşına giriyorum diyorum. Bak 8 yıl sonra eğer başbakan falan olamazsam, ki başbakanlık da kalmadı. Biraz zor yani. Başbakanlık olsa belki, ama başbakanlık kaldırılıp cumhurbaşkanlığı getirdiği için bir 5 sene atıyor zaten.
Evet. Senin CV'nin çok iyi aslında sonuçta. Politika mezunusun.
Politika mezunu.
İngilizcen var, İspanyolcan var.
İspanyolcan
yok, iyi.
Hola. Bu kadar.
Ama bir kere... Shakira'nın Oyos Asis şarkısını çevirmiştin bana.
Evet ama nasıl? Çok şaşırmıştın, etkilenmiştin.
Çok etkilendim ya.
Oyos Asis Sezgi. Öyle gözler demek. Sanat yolluyorum bu şarkıyı. Oğuz Asil.
Stabilo sonra.
Stabilo hikayesi. Yani şimdi şöyle. Neden bahsediyoruz?
Stabilo hikayesini anlatmak zorundasın şu anda.
Stabilo hikayesi şöyle. Şimdi biz lisede hazırlık okuduk. Ve hazırlıkta böyle sınıfların şeye göre belli oluyordu. Herkesin bir ikinci yabancı dil hakkı var. Onu seçiyorsun işte. İngilizce zaten ama değil. Ben hakkımı İspanyolcadan kullandım. İşte Almanca var, Çince var, Rusça var, Fransızca var falan.
Çince'nin olduğu ortamda İspanyolca mı seçtin? Amacın ne?
Ne bileyim işte.
Dünyada en çok konuşan dil.
Aynen öyle.
Nerede bulacaksın sen İspanyolca konuşacak?
Ama mantıklı hareketler, uluslararası ilişkiler falan da düşünüyordum o dönem. Bak çok kullanılıyor bu dil, işimize yarar. Ticaret, mücaret dedik. Tamam mı? Belki oradan bir şeyler yakalarız falan.
Ne olmaz.
Neyse, İspanyolca... sınıfındayım. Sonra işte bütün sınıflar TM, MF muhabbetine karıldı. Öyle olunca biz böyle 10. 11. sınıfta falan şey oluyordu işte. Haftada 2 saat başka sınıflara gidiyorduk. Dil, ikinci dil dersi için. Neyse bizim de sınıfta bir tane arkadaşımız vardı. Hande diye. Hande Almanca sınıfında normalde. İşte tam böyle zil çaldı falan. Biz de böyle benim Derya diye bir arkadaş var. Bir telaşla İspanyolca sınıfına gidiyoruz. Derya ve ben. Derya da böyle ya durdu tam gidecekken dedi ki stabilomu bulamıyorum. Hani böyle şeyler vardı ya, stabiloları biliyorsun, evet. Renkli kalemler falan. O dönem popülerdi bunlar, pahalıydı ama yani. Stabilom nerede falan diye Derya çıldırdı, bağırıp duruyor sınıfta. Stabilom nerede, stabilom nerede? Böyle Hande'ye bağırdı. Hande stabilomu sen mi aldın diye. Hande de böyle aşırı korkmuş vaziyette. Ben İspanyolca bilmiyorum. Ben İspanyolca bilmiyorum dedi. Böyle bir hikayesi var bu stabilomun. Bak Ezgi, konu yine dağılıyor bak.
Bu hikayeyi çok seviyorum ya. 50 kere dinlesem yine sıkılmam.
Bu konu nereden nereye geldi bilmiyorum ama.
Stabilo, İspanyolca bilmem, politikaya atılmam, 34 yaşında Finlandiya.
Evet, teşekkür ederim.
Şeysi.
Yani Ezgi'cim CV'miz iyi de 34 yaşında ülkede başbakanlık şeyi olsa belki bir şey konuşalım ama öyle bir şey yok.
Bence 8 sene fena bir süre değil bu konuyla ilgili.
Atılım yapabilsem diyorsun.
Aynen öyle. Ya ben de senin için çalışmayı isterim açıkçası.
Ne mi çalışırsın Ezgi?
Çalışırım.
Benim gerçekten bu ülkenin kurtarıcısı falan olabileceğimi düşünüyor musun? Siyasete atılıp. Büyük laflar etmeyelim diyeceksin.
Fena, yani büyük laflar etmeyelim ama fena şeyler yapmayacağını düşünüyorum. Bence sen vizyoner bir yönetici olabilirsin yani.
Teşekkür ederim. Böyle düşünmen beni sevindirdi.
Aynen. Ben de kulağına fısıldarım bir şeyler. Hayvan yasası çıkar falan diye. Hayvan yasası çıkartırız falan. Neyse, güzel olur bence. Hoşuma giderdi. Hoşuma giderdi. Bu hafta sorgulayıcı olduğum bir haftaydı konusuna geri dönecek olursak. Diğer bir sorguladığım konu da ölüm konusu oldu. Çünkü yine bu Kurt Vonnegut denen vatandaşın bir kitabını okudum. O da Mezvan Nobeş. Bu adam hem şeyde, kitaptaki karakter hem de yazarın kendisi İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmış Almanya'ya gidip. Dresden'de falan bulunmuş. Dresden'de bomba yağdırıyorlar, böyle aşırı dümdüz ediyorlar şehri. Bunlar ama o süreçte mezbahada çalıştıkları için etkilenmiyorlar. Çıkar dışarı dümdüz olmuş şehir. Adam bu tarz travmalar yaşıyor. Bir tık spoiler olacak ama bu tarz travmalar yaşadığı için kafayı yakıyor yani. Böyle zamanla yolculuk yapıyor falan gibi muhabbetleri var. Bir tane bu işte yolculuklarından bir tanesinde bir tane gezegene gidiyor. Orada Trafalmador diye bir medeniyet yaşıyor. Bu işte sorularına sonra bilgi falan gördüğü için onlar işte evrenin sonu nasıl geliyor, işte biz bunu biliyoruz falan muhabbeti yapıyor Trafalmadorlar. Bir yerde şey diyorlar, bir ölüm muhabbeti oluyor. Trafalmadorlar diyor ki, ölen kişi geçmişte gayet yaşadığından cenazelerde ağlamak saçmadır. Tüm anlar, geçmiş, şimdi ve gelecek daima vardır ve daima var olacaktır diyor. Yani ölmek diye bir konsept yok çünkü zaten geçmişte yaşıyor hani o öldüğünü düşündüğün kişi. Ve bunların hepsi zaten aynı anda oluyor. en kötü ihtimalle zihninde oluyor yani zaten. O yüzden böyle çok iyi falan oldum. Çünkü bir tık ben de bu kafadaydım ama bunu kelimelere bu şekilde dökülmüş olması çok hoşuma gitti.
Şoktayım şu anda ben. Düşünemiyorum. Ne demek lan bu? Geçmiş, gelecek, şimdiki zaman hepsi aynı anda
yani
oluyor.
Yani şey düşün. Hayatı güzel kılan parçalardan bir tanesi anılar hani. O yüzden aslında bence benim hayat görüşüme göre olabildiğince güzel anılar biriktirmek hoş bir şey hani. Bunu kimi zaman kanıtlıyoruz da işte mesela şu an ses kaydı alıyoruz. Bazen fotoğraf çekiliyoruz, video çekiliyor, story falan. Ama genel olarak anılarında yaşıyor eğer yeterince önemliyse. Hani genel olarak güzel bir bilgi kümülatif olarak birikmesini sağlıyor. Bu yüzden ya olay bence bir iyi birlikte iyi vakit geçirmek olmalı. O yüzden insanların birbirini kırması falan saçma gelmeye başladı. Artık çok takmıyorum her şeyi. Ya da taksam da karşı tarafa çok lanse etmiyorum. Kırıcı olmuyorum yani. Çünkü hani zaten belli bir zaman için buraya geldik. Ve bilmiyoruz kimin ne zaman zamanın biteceğini. O yüzden anı biriktirmek hoş bir düşünce gibi geliyor bana.
Evet doğru. Geçirdiğimiz zaman, birlikte geçirdiğimiz vakit aslında önemli olan.
Aynen
diyorsun.
Öyle. Aynen öyle.
Bu sonuçta yüzden her zaman hatırlayacağın şey aslında birlikte yaşadığın anlar olacak.
Evet. O insan her zaman senin yanında olmayabilir bu kim olursa olsun. Ama anılar her zaman seninle. O yüzden onları güzel kılmak kritik diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, böyle bir düşüncem var.
Ezgi'cim sen duygusallaştın mı gitmeye yakın?
Olabilir, olabilir.
Birazcık duygusallaştım. Olsun, daha az vaktimiz var.
Acaba yogaya başladığım için mi böyle oldu
erdin
ya?
Erdin mi?
Yok, ermek değil öyle bir şey. Öyle bir konsept değil zaten. Spor olsun diye gidiyorum. Ama bir rahatlatıyor hakikaten beni. Yalan yok yani. İlk başta böyle gülüyordum falan hocaların yaptığı konuşmalar. Artık ciddi ciddi dinliyorum. Evet, kalbimizi açalım falan. İşte şeyi anlatıyor hoca. Ben de eskiden hani bir şey oluyor kapatıyorum kendimi. Bir şey oluyor kapatıyorum kendimi. Hani artık bana hiçbir şey olmaz diyorum. Duygusuzlaşıyorum. Hani sert oluyorum hakikaten. Ama bu mesela fiziksel olarak da yansıyor. Bir kere işte omzu çıkmış, fıtık çıkmış falan hissetmemiş. Yani bu sağlıklı bir şey değil. O yüzden hani ondan sonra biraz da yoga, meditasyon olaylarına yönelip İşte kendimi açmaya ve aşmaya çalıştım. Hala bir tık kapalı bir insanım ama çabalıyorum falan dedi. Ama evet, mantıklı yani. Neden böyle bir şey yapalım ki? Böyle hayır ben yıkılmazım falan diye içimiz yesin diye düşündüm açıkçası. Bir de iş çıkışı gidiyorum. Kafam dolu. Üzerine bu bilgiler gelince fazla da etkileniyor olabilirim. Bilmiyorum şimdi sana da o duyguyu aktarabildim mi de.
Yani aktardım, beni sadece dumura uğratıyorsun sen yani dakikalardır. Bütün hafta ne yaşamışsın sen ya? Nelerden bahsediyorsun Ezgi?
Bir bu kadar da yerin altında var Beyza. Hani kapatıp konuşuruz.
Dolmuşsun kardeşim ya.
Doldum. Niye böyle oldu bilmiyorum. 25 yaş bir olgunluk getirdi bana bence. O yüzden
bir şey oldun yani, bir sarsıldın.
Evet,
bir
evet.
Şey yapıyorsun. Silkeleniyorsun daha doğrusu.
Galiba.
Güzel olsun. İyidir.
Anka kuşu gibi. Küllerimden doğuyorum.
Hadi
2020
inşallah.
Bomba gibi giriyorum.
Bomba gibi. 2020 bizim yılımız olacak Ezgi. Hazır mısın?
Çak.
Müthiş.
Bence artık veda edebiliriz ya.
Bence de.
Ben o noktada hissediyorum kendimi.
Ben de aynı noktadayım.
O zaman.
Sizler de aynı noktadaysanız. Bizden bugünlük bu kadar.
Aynı noktada değilseniz dönün diğer dinlemediğiniz şeyleri, bölümleri dinleyin.
Aynen. Hepsini dinlememişsiniz.
Aynen.
Görüyoruz. Son kayıtları dinliyorsunuz. İlkleri de dönün de bir dinleyin.
Her gün har data çekiyoruz böyle. Ne kadar dinlenmişiz.
Evet.
Analiz yapıyoruz.
Eşittir sound yapıyorum ben. Hemen Ezgi bak bugün bu kadar dinlenmişsiniz kardeşim diye.
Eşittir sound. Çok komplike oynuyoruz datalarla ya. Hani data sihirbazı diyorlar bize. Öyleyiz yani.
Yani başarımızı buna bağlıyoruz.
Aynen.
Harika. Beylik up falan çekiyorum ben.
Neyse hadi.
Hadi görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
I can't tell you how much I wish I didn't wanna stay.